Ayrım 14, sayfa 86. Eli Kazan. 7 Eylül 1909, 28 Eylül 2003. Milliyeti Amerikan. Burcu Başak. En önemli filmleri: Centilmenlik Anlaşması 1947, İhtiras Tramvayı 1951, Rıhtımlar Üzerinde 1954. Sözün Özü. Başkalarını ihbar eden biri rahatsız edici, hatta iğrenç bir şey yapmaktadır. Ellie Kazan, bir defasında "Ufak bir çocukken bile 3-4 farklı hayat yaşamak istiyordum," demişti. Bir bakıma bunu başardı. Çığır açıcı bir tiyatro ve sinema yönetmeni olarak iz bırakmakla kalmayan Kazan, aynı zamanda gambazların şahidi de. Eğer ispiyonculuk dalında akademi ödülleri dağıtılıyor olsaydı, Kazan 8 kez Oscar kazanmış olurdu. Ellie Kazan, bütün arkadaşlarını kendinden soğutup tüm sanat camiasını çileden çıkarmadan önce dışlanmış, sıradan bir göçmenden fazlası değildi. Evet, Amerikan toplumu tarafından hafif dışlanmıştır dışlanmasına. Ama bilindiği üzere bu hiç de olağan dışı bir durum değildir. Anadolu'daki Türk topraklarında Eliya Kazancıoğlu adıyla dünyaya gelen yönetmen, yeni dünyada kendilerine bol kazançlı bir pazar bulmayı hedefleyen hırslı bir halı tüccarının oğludur. Eliya, 4 yaşındayken New York'a göçen aile, önce Harlem'in Yunan mahallesine, oradan da şehir dışındaki New Rockefeller banliyesine yerleşti. Yanık tenli Kazan ailesi buraya yerleşir yerleşmez göze batmaya başlamıştır. Bu yetmezmiş gibi genç Elia son derece çarpık bacaklıdır ve babası burada da işe başına fes takıp gitmeye devam etmektedir. Lise mezuniyet yıllarında bile Elia'ya ayrılmış olan kısımda onun egzotik geçmişine ve şatafatlı bir aslan yelesini andıran kadınsız saçlarına dikkat çekilmektedir. Annesi Elia'nın Amerikan kültürüne tamamen asimile olmasında kararlıydı. Bu yüzden oğlunun ülkedeki en köklü ve kalburüstü okullarından biri olan William College'de eğitim görmesini sağladı. Burada birkaç arkadaş edinen Kazan, yine de eli tamir işlerine epey yatkın olduğundan kendisine taktıkları ve nefret ettiği gauge, alet edevat anlamına gelen gadget'ın kısaltılmışı, lakabının ömrünün sonuna kadar üzerine yapışmasından kurtulamayacaktır. Aslına bakarsanız Kazan, daha sonraları kendini beğenmiş, tutucu züppelerin okulu olarak nitelendireceği William ile alakalı her şeyden nefret etmektedir. Bir kez daha bulunduğu çevreyle uyumsuzluk içindeki özellikleri onu diğerlerinden ayırmıştır. Bu okulda geliştirdiği sınıfsal nefreti, Amerikan Komünist Partisi'ne katılmasına neden olan başlıca faktörlerden biri olarak gösterilmiştir. İmtiyazlılara, iyi görünümlü insanlara, Amerikalılığa, tutucu beyaz Anglo-Sakson protestanlara husumet besliyorum. Toplumun bana karşı hep düşmanca baktığına inanıyordum. En azından 50 yaşına gelene kadar. Kazan, William'dan mezun olduktan sonra elitizmin bir diğer kalesi olan Yale Üniversitesi'nin drama okuluna devam etti. Ardından New York City'deki sol görüşlü tiyatro topluluğu Grup Theatre'ye katıldı. Bu ilerleyici kumpanyanın uzmanlık alanı, agresif bir şekilde Stalin propagandası yapmaktan arta kalan zamanlarında Clifford Odets'in yazdığı Waiting for Left, Solcuyu Beklerken gibi sosyal içerikli oyunlar sahnelemekti. Kumpanyadaki yoldaşlarının etkisi altında kalan Kazan, 1934 yılında resmi olarak Amerikan Komünist Partisi'ne katıldı. Fakat parti kurmaylarının boyunduruğu altında olmaktan rahatsızlık duyan Kazan, 18 ay sonra partiden ayrıldı ama sıkı bir sol liberal olarak kalmaya devam etti. Bu konuya daha sonra geri döneceğiz. 1940'lı yıllarda bir tiyatro yönetmeni olan Broadway'de başarıyı yakalayan Kazan, bir yandan da Tennessee'si Williams, Arthur Miller ve keza çok geçmeden Miller'ın ikinci eşi olacak Marilyn Monroe gibi tiyatro dünyasının önde gelen isimleriyle sıkı fıkı oldu. Evet, Miller neredeyse görür görmez Marilyn'e aşık olmuş olabilir. Ancak aralarında onunla ilk yatan Kazan oldu. İkili seviştikten sonra Moro'nun yatağın başucunda duran Miller'ın bir fotoğrafına bakarak özlem ve hüzünle karışık düşüncelere dalardı. Kazan'ın Broadway'de edindiği şöhret çok geçmeden onu Hollywood'un kapılarını araladı ve hırslı Kazan, önüne çıkan fırsatları kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde değerlendirmeyi bildi. 1949'da en iyi film Oscar'ına layık görülen Centilmenlik Anlaşması, Kazan'ı Hollywood'un birinci sınıf yönetmenlerinin arasına sokarken, Tennessee Williams'ın aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı 1951 yapımı İhtiras Tramvayı ise Marlon Brando'nun kariyerinin parlamasına katkıda bulundu. Para ve şöhret içinde yüzen, genç ve güzel yıldızların etrafında pervane olduğu bu çarpık bacaklı banyo çocuğuna dünya artık altın tepsi içinde sunuluyordu. Fakat bu durum uzun sürmedi. 1950'lerin başında komünist geçmişi Kazan'ın başına dert olmaya başladı. Hollywood'daki komünizm etkisi altındaki isimler hakkında ifade vermek üzere Amerikan karşıtı faaliyetleri izleme komitesinin huzuruna çağrıldı. Başta dirense de sonunda pes etti. Kimilerine göre onu sözleşmesini yenilememekle tehdit eden 20th Century Fox'un baskısıyla ve komiteye komünist olduğunu bildiği 8 kişinin ismini verdi. Her ne kadar bu hareketin komitenin bu isimleri zaten bildiği gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışsa da işin gerçeği komitedekilerin bu isimlerden haberi yoktu. Takip eden fişlemeler bazı kariyerlerin uzun yıllar boyunca sekteye uğramasına, bazılarının ise tamamen mahvolmasına neden oldu. Verdiği ifadeden sonra arkadan bıçaklayan ispiyoncu Peach olarak anılmaya başlanan Kazan, Hollywood'da istenmeyen kişi ilan edildi. Gittiği partilerde insanlar onu görmezden gelmeye başladı. Kendisi de bir fişleme kurbanı olan komedyen Ziro Mostel ona Boş Boğaz adını taktı. Kazan'a yönelen eleştiri oklarının bir kısmı haklı ve ilkesel nedenlere dayansa da bir kısmı da son derece çıkarcılık ve özentilik içeriyordu. Bu duruma New York ve Hollywood'daki tüm kerameti kendinden menkul dallamalar için kolay bir hedef haline gelmiştim diyerek tepkisini göstermiştir. O, kerameti kendinden menkul dallamalar arasında New York Post gazetesinde Kazan'ı eleştiren iğneleyici bir mektubu yayınlanan bir zamanlar dost olduğu Arthur Miller da vardı. Miller daha sonra bir de oyun yazarak Kazan'ı gıyabında mahkum etti. Bir diğer dallama da Marlon Brando'ydu. Brando bir daha asla Kazan ile çalışmayacağına ant içtikten sonra trajikomik bir şekilde daha bir sonraki cümlesinde bu kararından geri döndü. Brando bir arkadaşına şöyle demişti. Gates'in yaptığı korkunç bir şeydi ama benim için iyi biri. Belki onunla birkaç defa daha çalışırım ya da en azından son bir defa. İkili 1954'te birlikte Rıhtımlar Üzerinde'yi çekti. Anlaşılan filmin başrolünü Frank Sinatra'ya kaptırma korkusu Brando'nun çekinceleriyle ilgili sözlerini yutması için yetip de artmıştır. Kazan, Hollywood'dan dışlandıktan sonra da film çekmeyi sürdürdü. Fakat komite önünde verdiği ifadeyi pek de üstü kapalı olmayan bir şekilde savunduğu Rıhtımlar Üzerinde'nin dışında eski parlak dönemlerindeki etkililik ve şöhrete bir daha hiç ulaşamadı. Komitede vermiş olduğu ifade için özür dilemeyi reddeden Kazan, işte arkadaşlarının kendisini affetmesi için bir çaba içindeymiş gibi görünmüyordu. Hatta tuhaf bir şekilde aforoz edilmesi onu özgürleştirmişti sanki. Kendisine yöneltilen "Bu kadar genç görünmenizi neye borçlusunuz?" sorusuna "Düşmanlarıma" diye cevap vermiştir. 1999 yılında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Kazan'a yaşam boyu başarı Oscar'ı verildi. Meslektaşları arasında son derece tepki duyulan birinin halkın önünde bu şekilde takdir edilmesi tartışmalı bir durumu da beraberinde getirdi. Ödül töreninin yapılacağı gece Dorothy Chandler Pavilion'un önünde ellerindeki pankartlarda Elie Kazan, Benedict Arnold ödüllü adayı, Kara Listeyi Aklamayın ve Kazan Elilerin Linda Tripp'i yazan yaklaşık 500 kişilik bir protestocu grup toplandı. Kazan, provokasyonlardan uzak ve formalite icabı bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra sahneden inip gecenin karanlığına karıştı. 4 yıl sonra 94 yaşında ölünceye kadar nadiren ortalıkta göründü ya da kendisinden haber alındı. Resim. Resimde Elie Kazan ve Marilyn Monroe yatakta yarı çıplak bir şekilde birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Yetişkin eğitimi. Kazan 3 evlilik yaptı. Ama Hollywood'un gelmiş geçmiş en büyük zamparaları arasında sayılan biri için evliliğin yüzü çok da bir şey ifade etmiyordu. Yönetmenin seks bağımlılığının kökeninde büyük oranda gençlik dönemine ait kendine güvensizlik hisleri yatmaktadır. William College'dan mezun olduğunda hala bakirdi. Ve üzerinden 10 yıllar geçtikten sonra bile şikayet etmeye devam edip hala öğrencilik yıllarında katıldığı çılgın okul partilerinde yatmak için azimle beklediği fakat ona her seferinde ellerini boş gönderen güzel kızların arkasından nasıl aval aval bakmakla yetindiğini anlatıyordu. Kazan şöhrete kavuşur kavuşmaz evlilik yemininin canı cehenneme diyerekten geçmiş günlerin intikamını almak adına önüne çıkan her kadınla yatmaya başladı. İlk karısı Molly hakkında ona cinsellik dışında her konuda sadıktım diye yazmıştır. Kazan bu evlilik dışı ilişkileri konusunda en ufak bir kaygı bile duymamıştır. Küçük bir çocukken zinanın günah olduğunu inancıyla yetiştirilmiştim demişti. Fakat yetişkinliğe erişir erişmez almış olduğum eğitim bana bunun tam bir saçmalık olduğunu, içinde bulunulan durumun ve arkasında yatan sebeplerin her şeyi değiştirdiğini gösterdi. Kazan'ın sadakate yönelik koşulsal yaklaşımı, Collis Dowling, Vivian Leigh ve beraberinde işlediği avukatlardan daha önce bahsettiğimiz Marilyn Monroe gibi birçok başrol oyuncusuyla defalarca yatağa girmesinin önünü açtı. Gönlünü ve yatağını fethettiği her güzel, Kazan'ın ufkunu genişletmesi ve günün birinde öleceği gerçeğini unutmaması için yeni bir imkan sağladı. Yaşadığım tüm birliktelikler benim için bir bilgi kaynağıydı. Beni onlar eğitti diye yazmıştır. Yıllar boyunca sadece ama sadece bu alanda yalana başvurdum. Bununla da gurur duymuyorum. Ancak şunu da eklemek zorundayım. Zamparalığımın benim hayatımı kurtardı. İçimdeki yaşam enerjisini körükledi ve kuruyup gitmemi engelledi. Bu şekilde heba olup amaçsızca oradan oraya savrulmaktan kurtuldum. Ne kadar da kibirlisin. 1961'de Splendor in the Grass filmin setinde Warren Beatty aynada yansımasının karşısında o kadar çok zaman geçiriyordu ki Kazan ekibinden makyaj odasındaki tüm aynaları üzerine örtmelerini istedi. O oyuncu kadrosu ve ekip için düzenlenen çekim sonu kutlama partisinde Kazan Beatty'ye bir el aynası hediye etti. Hadi ben kaçtım. Eli Kazan, adab-ı muaşeret kurallarından hiç nasibini almamış olmamakla ün salmıştır. Özellikle de giyim kuşam konusunda tam bir felakettir. Aktrist Vivian Leigh bir keresinde yönetmen için o takım elbiselerini temizlemesi ve daha fazla kıvırıştırılmaması için bir kuru temizleyiciye gönderecek türden bir adamdır demiştir. Topluluklar içinde kendini hep rahatsız hisseden Kazan, canı sıkıldıysa veda etmeden ya da herhangi bir açıklamada bulunmadan paldır küldür yerinden kalkıp gitmesiyle de meşhurdur. Rol dağılımı. Kazan, yönetmen Francis Ford Coppola'nın Baba 2 filmindeki gangster Hyman Roth rolü için ilk tercihiydi. Fakat bu cazip rol New York City'nin ünlü oyuncu koçu Lee Strasberg'e gider. Kaderin cilvesine bakın ki Kazan'ın 1952 yılında Amerikan karşıtı faaliyetleri izleme komitesine verdiği ifadede komünist olduğu açığa çıkardığı kişiler arasında Strasberg'in karısı da vardı. Strasberg, filmdeki başarılı performansıyla ilk kez Oscar ödülüne aday gösterilmiştir. Piyanın nefretini nasıl kazandı? Eski hesaplar kolay kolay kapanmaz. Kazan, 1999'da yaşam boyu başarı Oscar'ını aldığında aralarında Nick Nolte, Ed Harris ve Anita Bening gibi isimlerin de bulunduğu törene katılan pek çok yıldız, neredeyse 50 yıl önceki komünistleri fişleme iftirasından dolayı onu alkışlamayı reddetmiştir. Kazan'a ödül vermesine en sert tepki gösterenlerin arasında haklı olarak 1950'lerde komünist olarak fişlenmiş oyuncu yönetmen Leo Payne'in oğlu Sean Payne de bulunmaktaydı. Leo Payne ihaneti yüzünden Kazan'ı asla affetmemiştir. Kazan 1976 yılında Malibu'da Payne'in evinin yakınlarında The Last Tycoon filmini çekerken bu iki adamın yolları tekrardan kesişmiştir. Sean Penn yaşananları daha sonra şu şekilde anlatmıştır. Babam oldukça cana yakın ve sıcak biridir. Kazan ona selam vererek merhaba dedi. Babam ise hiçbir şey söylemeden yanından çekip gitti. Ayrım 14 sonu, sayfa 92.